Ayrım 7. Fena Halde Leman, Attila İlhan, sayfa 82. İçki getirdiler. Bir kere de diktim. Usul usul içimi ısıtıyor. Isındıkça hayat daha güzel, müzik daha yumuşak. Öteki iki kız dans etmek derdine düştüler. Christian de Prince'e asılıyor. Ama o üst dudağının belli belirsiz bir hareketiyle reddetti. Dinlemediler. Çevrede kavalye avına çıkıyorlar. İki pembe domuzdan birisi sıkma gözlüklü bir zenci, bir gemi gibi fena halde yalpalayan sarhoş bir sakallı emirlerine hazır. Onlar piste gidince prensle masada yalnız kalıyoruz. Baş başa, o dudakları kilitli rahat. Bense dışarıdan eklendiğim için mi ne, kendimi fazla hissediyorum. Çok da huzursuz. Bunu hemen sezdi, zarif, belki altın tabakasından o güne kadar hiç görmediğim yassı ve hafif Türk sigaraları sunuyor bana. İçimi çok farklıdır diyor. Denemek ister miydiniz? Sarı tütünden, bizim oraların tütünü. Neden olmasın? Bunlar ağzımdan çıkan ilk sözler. Sesimi duymak beni daha da huzursuz ediyor. O kadar ki bıraktığı etkiyi görebilmek için olsun gözlerimi kaldırıp yüzüne bakamıyorum. O hiçbir şey demedi. Zarif çakmağının alevini avucuyla koruyarak cigaramın ucuna uzatıyor. Kibar bir adam. Türk mürk basbaya iyi yetiştirilmiş. Yoksa böyle yadırgatıcı bir ses işitince takılmadan durabilir miydi? Gönlünü almak niyetiyle ülkesine değgin bir iki tatlı söz söylemek istiyorum ama nerede bende o kafa? Türkiye neresi? Hayalimden çizdiğim bütün haritalarda bir türlü yerini bulamıyor. Yok, yok, yok. Arabistan'la ilgisi olmalı. Peki nasıl bir ilgi? Gel de büsbütün bunalma. Şuradan buradan kulağımda kalmış basma kalıp şeyler. Gizemli harem ağaları, peçeli kadınlar, bin bir hile ve desiseyle dolu harem hayatı vesaire. Sıradan tepeden tırnağa, bıyık ve cübbe bir doğuludan çok, Oxford'da okumuş bir İngiliz centilmenine benzeyen, karşımdaki bu yakışıklı gence söylenemez ki. İstersen söyle, gülünç olduğum gündür. Beni dinleyişi de bir hoş, sessiz bir kere sonra sol yanağını çukurlaştıran eğri bir gülümseyişi var ki yüzünün ifadesini ters yüz ediyor. Sanki o laftan anlamaz herkese tepeden bakan yırtıcı hayvan gitmiş, yerine uslu akıllı söz dinleyen sevimli bir delikanlı gelmiş. Kafanızı yorup durmayın rica ederim. Türkleri Avrupa'da kimse tanımıyor. Bir keresinde zenci olduklarını söyleyen birine bile rastladım. Ne diyeceğimi aldırmadan dalıyor gözleri. İki tembel kanatlarını oynatmaya üşenen akbaba ağır ağır havalanıyorlar. Dudaklarımda yabana gitmiş bir gülümseme. Uzaktan onları izliyorum. Aynı masada baş başa oturduğumuz halde bir süre birbirimizi yitiriyoruz. Öyle ki yeniden buluştuğumuzda ikimizin üstünde de bir şaşkınlık. ''Sahi siz buradaydınız.'' Bana önemli bir itirafta bulunur gibi ülkesini anlatıyor. Nedense bakışlarında zar zor fark edebildiğim bir suçluluk gölgesi, sesinde tuhaf bir af dileme tınısı. Artık eskisi gibi olmayan, doğru dürüst ne olacağını da bilmeyen bir ülke. Acısı bundan doğuyor. Her kuşak bir sonrakinden nefret halindedir. İlkinin övdüğü bütün değerleri sonraki mutlaka yerin dibine batırır. Sözde kişiliğin kanıtlanması oluyormuş bu. Daha da ciddi ekliyor. Şu kadarını söylesem yetmez mi? Annemin yazdığı mektubu okuyamam. Çünkü bu arada alfabe değişmiştir. Ne o? Fakat siz beni dinlemiyorsunuz. Rahatsız mısınız yoksa? Hayır dinlemiyorum. Az önce beni bir balon gibi şişiren mutluluk duygusu geldiği gibi gitti. Garip şey, bir balon nasıl ağır ağır sönerse öyle sönüyorum. Aldığımda boncuk boncuk soğuk bir ter, midemi avuçlayan korkunç bir bulantı. Kusacak mıyım? Boş mideye onca içkiyi soluk almadan devirir misin? Olacağı budur. Ortalığı batırmadan kendimi tuvalete bir atabilsem... Kim inanır? Beni tuvalete prens götürdü. Belki götürdü yerine taşıdı demek daha doğru olacak. Çünkü yeniden beliriveren o Viking suratıyla duruma el koydu. Beni kucaklayıp önce lavabolara taşıdı, sonra sokağa çıkardı. Daha kapıdan çıktığımız an soğuğun parıltılı giyotini burnumuzu sıyırarak üstümüze iniyor. Üstüm başım gibi kusmuk kokan eski bir taksiye biniyoruz. Daha doğrusu Ekrem beni bindiriyor. Ne kadar utandığım söze sığar mı? Okul kaçağı kızlar gibi davranmanın ne yeriydi ne de sırası. Ağzımdan kırık dökük özür sözcükleri dökülüyor. Affedersiniz, size zahmet oldu. Birden ne olduğumu anlayamadım filan. Ekrem eğri gülümsemesiyle yanağını çukurlaştıra çukurlaştıra şakacıktan azarladı. Aç karnına içmek yanlış. Bazı hassas bünyeler midesinde iki lokma bir şey olmadı mı alkol kaldırmaz. Bilmeniz gerekirdi. Ekrem'in o zamanki evi ne de olsa öğrenci evi, ufacık, su yeşili bir ışığa bulanmış, tavanı alçak bir salon. Dört duvarı arasında tatlı bir sıcaklık, gözle görünmez kocaman bir kedi ron ron soluyor. Tek genişçe bir pencere, kadife perdeler, yerde desenli bir halı, halının üstünde rahat bir divan, bir de çalışma masası. Girer girmez göze çarpan önce evin derli topluluğu, hem nasıl bir derli topluluk, akla ziyan. Her şey yerli yerinde, ne yerde bir çöp ne masada toz. Ancak kılı kırk yaran, her işin incesini arayan birisi evini bu derece tertipli tutabilir. Ekrem beni divana bıraktıktan sonra karnımı doyurmak için hayli zengin bir gece sofrası hazırlığına girişmesin mi? Nasıl ustalıkla üstesinden geliyor hayret. Oysa insan eline yakışmaz sanır. Kısa zamanda tepsi donatıldı. Peynir ekmek, reçel tereyağı, içine ançuez doldurulmuş yeşil zeytin, bir de tabii dumanı tüten şekeri bol sütlü kakao. Ben karnımı doyura durayım, o bir köşede nasıl yapmışsa yapmış, pijamalarını giymiş, üzerine bej bir robe de chambre geçirmiş, boynunda koyu kestane bir fular, ipekli. Bu gece beni koynuna alacağı pek açık, ne yapalım? Varsın alsın. En büyük zevki engerek diliyle meme uçlarımı yalamak olan o Miss Higgins cadısının koynuna girmektense, hiç olmazsa yakışıklı bir çocuk. Aslında yanılmışım. Ekrem gelip koltuğuna oturdu, tabakasını uzattı. Gülümseyerek bir cigara aldım. Parmaklarının ucunda büyülüymüş gibi ansızın beliren alevi cigarama tutarken o da gülümseyerek dedi ki, ''Üstelik güzelsiniz.'' Önemli bir sözcüğün altını çizercesine söylemişti. Ne demek istediğini birden çıkaramadım. Sessiz sedasız cigaramı içiyorum. O, suratına bakılmaz bir kız, kaldırıp kendini şu içinde boğulmakta olduğunuz çirkefe atsa, bir dereceye kadar anlaşılabilir, mazur görülebilir. Aşkı tanıması ve yaşaması için. Tek olanaktır bu. Fakat sizin gibi güzel bir kız aynı şeyi yaparsa... Hayatta kendime bir yol seçtim, bir yaşama biçimi. Öfkeyle sözümü kesti. Mükemmel. Hayatta kendinize bir yol seçtiniz, ne de iyi ettiniz. Ben bu açıklamayı çok dinledim kızım. Birisi bir halt edip boyundan büyük bir hata işledi mi, artık bunun adı bir yaşama biçimini seçmek oluyor. Şimdi moda. Ama ben öyle kolay kolay inanmam. İyisi mi doğrusunu söyleyin. Bu yaşantıya sizi savaş mı sürükledi yoksa kompleksleriniz mi? Uysallaşıvermiştim. Baktım öykümü kısaca anlatabilmek arzusuyla harıl harıl daha tatlı daha kadınca bir ses arıyorum. Bulamadığımdan mıdır ne düpedüz fısıldayarak her ikisi de diyorum. Ben yarı Yahudiyim. Annemle babam sürgünde öldü. Beni büyüten savaş yıllarındaki onca zorluktan yılmayıp okutmaya çalışan babaannemdir. Çok sofu olduğundan sıkı bir Katolik eğitiminden geçirmeyi kafasına koymuştu. Aksi gibi ben hiç hevesli değilim, boyuna yan çiziyorum. Uyuşamadık. O ilkelerine sımsıkı bağlı yaşlı bir kadın. Vazgeçmiyor. Ben burnumun dikine gidiyorum. Allah'ın günü takışıyoruz. Sonunda canıma tak dedi, özgürlüğü seçtim. Ben hayat dramımı çok önemserdim. Böyle birkaç cümleyle özetleyip bitirince şaşkınlıktan sustum kaldım. Hay Allah, nasıl oldu bu? Ben bu öyküyü dokunaklı ayrıntıları üstünde özellikle oyalanıp, unutulmaz anlarını özenle belirterek, kim bilir kaç kere anlatmadım mı? Her anlatışımda öykünün kendisinden çok daha değerli yorumlar katıp onu güzelleştirmiyor muydum? Bu defa böyle birkaç cümleyle başını bağlayışım neden? Bir şeyler ummuş da edinememiş gibiyim, kaygılıyım da. Oysa Ekrem olayı başka bir açıdan ele alıyor. Benim dramımla uzun uzadıya oyalanacağına başka bir öyküye atlamayı yeğliyor. Kendisininkine. Mutlu, girdisi çıktısı olmayan, yavan bir öykü bu. Ama sonu insanın yüreğine zıpkın gibi saplanan, soru işaretine bağlanmasa. Benim hayatım seninkinin tam karşıtı. Varlıklı bir ailenin tek oğluyum. Babam rahat döşeğinde öldü. Annem bir dediğimi iki etmeyerek beni tepesine çıkardı. Demin öğretim diyordun, benimkisi adeta bir eğlenceydi, paşa gönlüme bağlı. Filan matematik hocası hoşuma gitmiyor. Ne gam, hemen okulu değiştiriyoruz. Öf, İzmir'den bıktım. Dert mi? Ver elini İstanbul. Gözlerini gözlerime dikerek sordu. Beni deli eden nedir, tahmin edin bakalım. İkimiz birbirinden bu kadar farklı, daha doğrusu karşıt yaşantılardan geldiğimiz halde nasıl oluyor da aynı tiksintilerle aynı insan bataklığı içinde buluşuyoruz? Bakışları ansızın kösüldü mü, yoksa o kadar hoşlandığım suratının alt tarafına bir kartal yırtıcılığı veren, uçları aşağıya aşağıya çekili ağzıyla çelişik o biraz hüzünlü halleri mi? Ekrem yalnız bir adam, yalnız ve mutsuz. Ne kadar garip gelirse gelsin bu buluşum beni sakinleştiriyor. Gecenin göğsümü sıkıştıran baskısı kalktı, sinirlerim gevşedi, hırsızlama yaklaşan uykunun yumuşak tüylü ayak seslerini bile duymaya başladım diyebilirim. Ekrem şu kadınlar yok mu diyerek ayağa kalktı. Hani kendilerine özgür adını takan, özgürlüklerine en başta kendileri inanmaz. Nasıl inansın ki? Kimisi itirafı güç vicdan azaplarının, kimisi bekaretini pisi pisine kaybetmenin pençesinde kıvranmaktadır. Kimisi de kısırlık saplantısının. Saçlarımı usulca okşayıp aynı fikre dönüyor. Oysa siz güzelsiniz. Güzelliğiniz kesin, ölçülü, insana güven veren bir güzellik. Böylesi az bulunur. Arkasından iki dakikalık bir sessizliği paylaştık. Buzlu gecelerin için için çıtırdayan sessizliğini. Sonra da yattık. Hayır, birlikte değil, ayrı ayrı. Ben yatakta o kalın bir battaniyeye sarınarak yerde, halının üstünde. Vazgeçirmeye çalıştımsa da beni dinlemedi. İtirazlarıma hep aynı karşılığı veriyordu. Ben alışkanım. Telefonun ziliyle uyandım. Kötü bir uyanış. Sanki henüz dalmışım da koyulaşmaya başlayan uykumu tekmeyle dağıtıyorlar. Telefonu alırken bileğimdeki saate şöyle bir baktım. Aa, gözlerime inanamıyorum. 9:30. Demek ki 8 saatlik kesiksiz ve deliksiz bir uykudan uyanıyordum. Garip ve aydınlık bir zihin açıklığı. Kafamın içine sanki uyurken floresan bir tüp yerleştirmişler. Küstah ışınları gözlerimden fırlayıp parıl parıl iki kılıç gibi önüm sıra uzanıyor. Telefonda Paşa Nuri'nin hım hım sesi, genizden uzak bir ses. Günaydın yenge, sizi rahatsız ettiğimden katiyetle eminim. Lakin bu saatte aramaya mecburdum, zira başka fırsatım olmayacak. Ah diyorum, siz miydiniz? Hardal sarısı bir loşluğa boğulmuş salon gözüme kavranması güç sürekli bir hareket içinde görünüyordu. Renklerin durup durup beklenmedik kaynaşmaları, küçüldükçe küçülen gölgeler, çizgilerin akıl almaz cümbüşü, yan yana uçuşan noktalar vesaire. Gizli gizli bu şaşırtıcı kaynaşmanın sürdüğü evrende Paşa Nuri'nin sesini sağlam ve tutunulabilir tek tutamak sayacaktım. Öğle yemeğini diyorum, beraber yeseydik. Tabii lütfederseniz. Saint Jacques sokağında bir yer keşfettim, tenha olur. Ariz amik konuşurduk. Fikri beğendim. Kocamın yeni alışkanlıklarını öğrendikçe soru işaretlerinden bir ormanın derinliklerinde kaybolmuyor muydum? Hiç olmazsa bazılarını Paşa Nuri cevaplandırabilirdi. Olur dedim, nerede buluşacağız? Telin öteki ucunda feleğin çemberinden geçmiş şişkoların o babacan gülüşü. Saat tam birde. La Bulldor'da olacağım. Saint Michel meydanında bir kahvedir. Köprüden geçince sağa düşüyor. Aradan yıllar geçmiş de olsa Paris'i unutmadığınızı farz ediyorum. Gerekeni yapıyorsunuz Nuri Bey. Demek saat tam birde. La Bulldor'da, Saint Michel meydanı. Telefonu kapatınca ev işlerine sarıldım. Önce şu bana yerimi yadırgatan sardal sarısı doşluktan kurtulmalı. Perdeleri açtın mı tamam. Camlara o dakika Paris'in ezeli görüntüsü çizili veriyor. Bulanık ve dumanlı bir avuç gökyüzü, kanı çekilmiş ışıklı reklamların gün ışığında sırıtan iskeletleri. Şurada ardıvaz lamların esmer esmer canları sıkılıyor. Orada evde kalmış kızlara benzer kupkuru kurumuş uzun oluklar. Hava öylesine kapalı, gri, öylesine yoğundu ki tuttum elektrikleri yaktım. Elektrikleri dediysem happy topu üzerlerine non-figüratif desenler atılmış iki masa abajuru. Işıkları yüreksiz, aydınlattıklarına inançları zayıf. Elimi yüzümü yıkayıp kahvaltımı hazırlarken mutfak, banyo ve salon arasında gündelik ev yaşantısının gözle görünmez kör düğümünü oluşturuyorum. Bu bana iyi geliyor. Daha bir açılıp yeni hayatıma yerleşiyorum. Daha ilginci merakın burgacına takılan kafamın kendi başına çalışması. Yaptığım el işlerinden bağımsız soruları ardı ardına sıralıyor. Her türlü sanat çabasını oldum olası hor görmüş Ekrem. Nasıl oldu da resim yapmaya başladı? Paris şehrinin ona yeniden bir kalp kazandırdığını söylemeyi niye gereksiniyor? Şu bakışlarına katlanamadığım cinsiyeti belirsiz portreyi neden yapmış? Gerçekten beni seviyorsa intiharının anlamı ne? La Boule d'Or'daki buluşmaya gitmeden bulduğum yeni bir şey kafamı büsbütün karıştırdı. Önünden gelip geçtiğim kauçuk çiçeğinin plastikten kesilmişe benzer cilalı yaprakları meğerse başka bir portreyi gizliyormuş. Bir genç kızın portresini. Alnı kırkmalı uzun ipek saçları çıplak omuzlarına dümdüz dökülen bir kız bu. Burnu zeki, ağzı dargın, dudakları belirgin ve fırlak, gözleri çiniden yapılmış iki böcek biblosu gibi iri, akları mavi kılcal damarlarla ince ince örülmüş. Bu portrenin neden dolayı beni allak bullak ettiğini hemen söylemeliyim. Bir kere genç kızın elle tutulabilir çekiciliği duyum sanıyor. Birazı duygusal, çoğu cinsel bir çekicilik. Öyle ki güzelliğine takıldım, havasını beğeniyorum derken kendimi suçluluk duygularına kapılmış yakalıyorsun. İkincisi hanedir hayatımı çekilmezleştiren, içinden bir türlü çıkaramadığım sorulara kestirmeden bir açıklama buluşum. Gönüllü sürgününde Ekrem bir kız sevmiş. Yok yok, bu karmaşıklığın açıklaması bu kadar basit, böyle ilkel olmamalı. İşin içine mutlaka henüz kestiremediğim olasılıklar, değişik gerekçeler, çözümlenmesi olanak dışı tutkular karışmıştır. Sonraları adam akıllı kanıtlanıp doğrulanan bir ön sezi bu. İlk ve basit açıklamaya inanmamı engellemiyor değildi. Ama doğrusu içime yine de bir kuşku düşmüştü. Ya da kuşkunun gölgesi. Daraldıkça daralıp boğazımı sıkan bu lastik ilmiğin nedeni de bu olmadı mı? Sokağa çıkmak başlı başına serüven çok da tehlikeliymiş. Babaannem yasakladı. Almanların Yahudi olduğumu sezip sırtıma altı köşeli sarı yıldızı yapıştıracaklarından ödü patlıyor. Dehşete yakın bir korku onunkisi. Almanlarsa ne yana dönsen her şeyi yasaklayan Verboten suratlarıyla orada. Gotik yazılı buyruklarıyla bulvarları kesiyor, kasıla kasıla ortalıkta dolaşıyorlar. Bizi yenmediler mi? Ondan. Üniformalarının yeşile çalan grisi iç karartıcı boş vitrinlerden çocuk rüyalarıma kabus olarak yansıyor. Kulaklarımda babaannemin sonu gelmez öğütleri. Nerede olursa olsun eğer beni durdurur sorguya çekerlerse çok ama çok sakin görünmeli, sorularına hiç kuşku uyandırmaksızın soğukkanlılıkla karşılık vermeliymişim. Evet efendim, hayır efendim gibi kesin, açık ve seçik. Adım Mercier Morissette, Calvados ilinde doğmuşum Bayeux'de. Babamın adı Mercier Albert, anneminkise Martin. Ticaretle uğraşırlarmış, savaştan önce bir araba kazasında ölmüşler. Beni Madame Courten yanına almış, o büyütüyor. Bu oyunun kaçınılmaz olduğuna kendimi inandırabilsem, annemin adının Magda olduğunu çevrede herkes bilmiyor mu? Hem kendimi bir başkasının yerine koymaya kalkışmak niye? Babaannem laf anlamıyor ki, müthiş inatçı. Bana sahte kimlik belgeleri sağlayabilmek için dünyanın parasını harcıyor. Kış, gazetelerin birinci sayfalarında Hitler'le Mussolini el sıkışıyorlar. İçim dışım ürperme, Layote sokağında dolaşmaya çıkmışım. Şişman kestane kızılı bir feldwebel, kauçuk bir fıçı gibi yuvarlanarak yoluma çıkmaz mı? Korkudan öleceğim. Dizlerimin bağı çözülüverdi. Ezberlediğim dersi içim sıra tekrarlayıp duruyorum. Adım Mercy'e Morissette. Calvados dilinde doğmuşum Bayeux'de. Babamın adı. Paris iyice tadımı kaçırdı. 20 yılını güneşte yaşamış birisine alçak bulutların, ölgün renklerin doğurduğu kül rengi pus, sütlü bir gece izlenimini veriyor. Mayasını tutturamamış, yarım kalmış soğuk bir gece. Duygularım son derece seyyal, birbiriyle aralıksız çelişiyor. Üstümde aşırı bir duyarlılık, sık sık kedere dönüşüveren bir efkar. Sokağın çılgın ivmesi bereket versin daha kapının eşiğinden beni kapıyor. Böyle ipe sapa gelmez, başı sonu belirsiz bir akıntıya karşı koyabilmek olası mı? Herkes sadece kendisinin bildiği bir nedenden acele ediyor. Dalgın, suratı asık erkekler, üstü başı özensiz erkeksemiş kadınlar, kaybolmuşa benzer, dokunsan kırılacak okul çocukları. Bulvar boyunca çocukluğumun at kestaneleri yaprak yaprak soyunuyorlar. Soyunma mı yoksa can çekişme mi? Sonbahar kapıları tutmuş. Ne kadar da yadırgıyorum Allah bilir. Çünkü şu anda İzmir'de insanın iliklerine işleyen Alaturka şarkıları, ballı meyveleri ve parıltılı balıklarıyla hala daha açık birkaç kır ya da kıyı kahvesi bulmak mümkündür. Oysa burada ciddi bir kış havası hüküm sürüyor. Kimin olduğu bilinmeyen o güçlü el, renklerin sevincini ve sıcaklığını öyle bir çabuklukla gözden kaybediyor. Hepsini tek düze bir bulanıklığın potasında öyle ustalıkla eritip karıştırıyor ki çevreme isli camlardan bakıyor gibiyim. Yararlandığım aydınlık aydınlık değil, pis bir renk ve ışık bulamacı içimi karartıyor. Çıkarken kafama koymuştum. Bildik kokusu yıllarca bir türlü burnumdan gitmeyen metroya binecektim. Tam Pigal metrosu girişinde tombul derbeder, her haliyle zararsız olduğu belli bir polisle burun buruna gelmeyeyim mi? Haydi gel de bin. Yıldırıcı çağrışımlar dört bir yanımdan kuşatıverdiler. Bir baktım yarı korku yarı telaşta eski günlerin unutulmaz dersini tekrarlamıyor muyum? Adım Mercy'e Morissette, Calvados ilinde doğmuşum Bayeux'de, babamın adı. Metroya binmekten vazgeçip ilk rastladığım taksiyi çevirdim. Tesadüf şoförü bir kadın, gagasında yarı sönmüş bir jitan. Sağı solu en halisinden gemici küfürleriyle donatıyor. Ama bu beni saat tam birde La Boule d'Or'un kapısı önüne bırakmasına engel olmadı. Kuytularında çeşitli gölgeler kımıldayan bir öğrenci kahvesiymiş burası. Kehribar sakalları koyunlarına akan İrlandalı oğlanlar, pembe beyaz flaman kızları, masadan masaya koşuşmaktan kanter içinde kalmış ihtiyar bir garson. Paşa Nuri görünürlerde yoktu. Ancak 20 dakika kadar sonra geniş kenarlı fötür şapkası uçan daire gibi havalarda soluk soluğa ve mahcup meydana çıktı. Paldır küldür içeriye dalıp çabuk çabuk etrafı taradı. Ben önümde aperatif bardağı dipte oturuyorum. Göremedi. İster istemez seslendim. Bin bir özürü ipe dizerek bir yanıma gelişi var ki, ömür, ne özürler, ne özürler. Ben sefilin biriyim yenge, ciğeri beş para etmez bir herif. Evet evet itiraz etmeyin, biliyorum. İnsafınıza sığınmaktan başka çarem kalmadı. Çünkü mazeretim makbul değil. Pierre'le oturmuş tasavvuftan söz ediyorduk. O da meraklı, ben de. Randevumuzu unutmadan ona Türk mutasavvıflarını anlatmaya tevessül ettim. Lakin mevzun hararetine kapılınca, neden sonra aklım başıma geldi. Tüh dedim, yengeye rezil rüsvay olduk. Hakkımızda ne düşünecek? Randevusuna saatinde gelmeyen bir herifi naşerif. Onu gülümseyerek hoşgörüyle dinliyorum. Çünkü bütün doğru söylediklerinde nefes alıp veriyor. 20 yıl boyunca benzer benzemez o kadar çok gerekçe dinledim ki. 7. Ayrımın sonu. Sayfa 92.